22 Piramit Erich Mankell Sayfa 260 Wallander soruşturma ekibini 11.30'da topladı. Herkes gelmişti ve herkes güzel havanın getirdiği yeni enerjiyle dolup taşıyordu. Toplantıdan hemen önce Wallander adli tıptan bir ön rapor almıştı. Simon Lamberg'in gece yarısından önce öldüğü varsayılabilirdi. Başının arkasına aşırı güç kullanılarak bir darbe indirilmiş ve hemen ölmüştü. Yarada sarı metal kaplama olduğu kolayca anlaşılan küçük metal tanecikleri bulmuşlardı. Bu yüzden artık cinayet silahı hakkında bazı varsayımlarda bulunmak mümkündü. Sarı metal heykelcik ya da buna benzer bir şey. Wallander hemen Hilda Walden'i aramış ve stüdyoda sarı metal eşya olup olmadığını sormuştu. Cevap hayırdı. Wallander'in istediği cevap buydu. Simon Lamberg'i öldürmeye gelen adam cinayet silahını getirmişti. Bu da cinayetin planlanmış olduğu anlamına geliyordu. Hararetli bir tartışmadan ya da başka bir ani dürtüden kaynaklanan bir şey değildi. Soruşturma ekibi bunu önemli bulmuştu. Artık bilinçli hareket eden bir fail aradıklarını biliyorlardı. Ancak suç mahalline neden tekrar geldiğini bilmiyorlardı. Büyük ihtimalle arkasında unuttuğu bir şeyler için gelmişti. Ancak Wallander henüz fark edemedikleri başka bir neden olabileceği hissinden kurtulamıyordu. ''Niçin geri geldi?'' diye sordu Hanson. ''Bir şey unutmadıysa eğer oraya bir şey bırakmak için mi geldi?'' ''Bu da bir şekilde unutkan olduğunun göstergesi olabilir.'' dedi Martinson. Durumu yavaş ve düzenli bir şekilde ele aldılar. Hala çoğu nokta belirsizdi. Pek çok cevap bekliyorlardı ve ellerindeki bilgileri henüz düzene koyamamışlardı. Ama Wallander şimdi bile her şeyin masada olmasını istiyordu. Bir soruşturma ekibindeki tüm polislerin aynı anda bilgiye erişmesi gerektiğini deneyimlerinden biliyordu. Mesleğinde en kötü yanlarından biri de bilgiyi sık sık kendine saklamasıydı. Yıllar geçtikçe bu konuda biraz daha iyi olmayı başarmıştı. ''Çok fazla parmak ve ayakkabı izi var.'' dedi Neuberg. Wallander her zamanki gibi ilk onu dinlemek istemişti. ''Ayrıca ilahi kitabında parmak izi var. Stüdyoda bulduğumuz parmak izleriyle eşleşip eşletmediğini henüz bilmiyorum.'' ''İlahi kitabı hakkında söylenecek bir şey var mı?'' diye sordu Wallander. ''Sık kullanıldığı izlenimi veriyor. Ancak içinde isim yok. Belirli bir cemaate veya kiliseye ait olduğunu gösteren herhangi bir damga da yoktu.'' Wallander başını salladı ve Hanson'a baktı. ''Komşularla işimiz henüz bitmedi.'' diye başladı ama konuştuğumuz hiç kimse olağan dışı bir şey duyduğunu veya gördüğünü bildirmedi. Stüdyoda gece gürültü duymamışlar, sokakta da hiçbir şey görmemişler. O gece ya da daha önce kimse stüdyonun dışında tuhaf davranan birini gördüğünü hatırlamıyordu. Herkes Simon Lamberg'in içine kapanık olmasına rağmen hoş bir insan olduğunu söyledi. Bu konuda arayan birileri var mı?
Birileri arıyor ama dikkate değer bir şey yok.
Wallander Lamberg'in polislere yazdığı şikayet mektuplarını sordu.
''Stockholm'da merkezi bir yerde arşivlenmiş. Burayı alıyoruz. Bölgemizle ilgili sadece bir tane vardı. O da pek önemli değildi.''
''Bu albümü bir türlü anlayamıyorum.'' dedi Wallander. ''Herhangi bir önemi olup olmadığını bilmiyorum. Albümde benim fotoğrafım da olduğu için olabilir tabii. İlk başta rahatsız edici buldum. Şimdi söyleyecek bir şeyim yok.''
''Başkaları mutfak masasında oturup çeşitli siyasi liderlere sert mektuplar yazıyor.'' dedi Martinson. ''Simon Lamberg bir fotoğrafçıydı, yazı yazmadı. Sembolik olarak karanlık oda onun mutfak masasıydı.''
''Haklı olabilirsin. Umarım daha fazlasını öğreniriz. O zaman buna tekrar döneriz.''
''Lamberg karmaşık bir insanmış.'' dedi Svedberg. ''Hoş ve içine kapanık. Ama aynı zamanda başka bir şey daha var.'' ''Bu başka bir şeyin ne olabileceğini ifade edemiyoruz.''
''Hayır henüz değil.'' dedi Wallander. ''Ama eninde sonunda elimizde bir resmi şekillenecek. Her zaman böyle olur.'' Wallander onlara Malmö'ye gidişini ve Peter Linder'le yaptığı konuşmayı anlattı. ''Lamberg'in kumarbaz olduğu hakkındaki söylentileri bir kenara bırakabileceğimizi düşünüyorum.'' diye bitirdi. ''Söylentiden başka bir şey değil gibi görünüyor.''
Sadece biri böyle söyledi diye nasıl hemen vazgeçebildiğini anlamıyorum diye itiraz etti Martinson.
Ne zaman gerçeği söylemesi gerektiğini bilecek kadar akıllı dedi Wallander. İhtiyacı olmadığında yalan söylemez.
Sıra Svedberg'e geldi. Artık kapalı olan Stockholm Seyahat Ajentesi'nden bahsetti. Ancak 1981 Mart'ında Avusturya gezisinde çalışan sürücüyü bulabileceklerini söyledi.
Martresor Alvesa'da bir otobüs şirketiyle çalışmış dedi ve o şirket hala duruyor, kontrol ettim.
Gerçekten bir önemi olabilir mi diye sordu Hanson.
Belki dedi Wallander, belki de değildir. Ama Elizabeth Lambert bu konuda emindi. Kocası döndüğünde farklı bir adam olmuş.
Belki de aşık olmuştur dedi Hanson. Tur seyahatlerinde böyle olmuyor mu?
Buna benzer bir şey olabilir dedi Wallander ve aniden bunun geçen yıl Kanarya Adaları'nda Mona'nın başına gelip gelmediğini merak etti. Svedberg'e döndü. Sürücü hakkında bilgi topla, buradan her şey çıkabilir.
Svedberg daha sonra onlara Matilda Lamberg'e yaptığı ziyareti anlattı. Simon Lamberg'in kızını hiç ziyaret etmediğini öğrendiklerinde hüzünlü bir havaya büründüler. Zaman zaman kimliği belirsiz bir kadının ortaya çıkması daha az ilgiyle karşılandı. Ancak Wallander bunun bir ipucu olabileceğine ikna olmuştu. Onun resme nasıl uyduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ama kim olduğunu öğrenene kadar peşini bırakmayacaktı. Toplantının sonunda Simon Lamberg hakkındaki genel düşüncelerini tartıştılar. Her adımında düzenli bir hayat yaşayan bir adam izlenimi güçleniyordu. Ne mali olarak ne de örnek kişiliğinde bir kusur vardı. Wallander ekibe birinin yakın zamanda Lamberg'in de üyesi olduğu Lund'daki Amatör Gökbilimciler Derneği'ne gitmesi gerektiğini hatırlattı. Hanson bu görevi üstlendi.
Martinson bilgisayar aramalarıyla meşguldü. Sadece Simon Lamberg'in polisle hiçbir ilgisi olmadığına dair daha önceki gözlemlerini doğrulayabilirdi.
Saat 1'i geçmişti. Wallander toplantıyı sona erdirdi.
Şu anda bulunduğumuz yer burası dedi. Hala failin kim olabileceğine ya da cinayet nedenine dair herhangi net bir işaret yok. Ancak en önemli şey artık cinayetin planlı olduğundan emin olmamız. Failin yanında silahı da vardı. Bu ters giden bir hırsızlık olduğuna dair daha önceki tüm spekülasyonları göz ardı edebileceğimiz anlamına geliyor.
Herkes kalkıp kendi yoluna gitti. Wallander, Matilda Lamberg'in yaşadığı bakım evine gitmeye karar vermişti. Karşısına çıkacaklardan şimdiden korkuyordu. Hastalık, ıstırap ve ömür boyu süren engeller çok da başa çıkamadığı şeylerdi. Ama o bilinmeyen kadın hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. Üstad'dan çıkıp Svartevegen'den Ruitsgard'a doğru yol aldı. Deniz solunda baştan çıkarıcı bir şekilde parlıyordu. Camı indirip arabayı yavaşça sürdü.
Birden 18 yaşındaki kızı Linda'yı düşünmeye başladı. Şu anda Stockholm'deydi. Hangi işi yapacağını henüz bilmiyordu. Mobilya tamircisi veya fizyoterapist. Hatta oyuncu bile olmak istemişti. O ve bir arkadaşı Kungsholmen'de bir daire kiralamıştı. Wallander kızının nasıl geçindiğini hala tam olarak bilmiyordu. Ama zaman zaman çeşitli restoranlarda garsonluk yaptığını biliyordu.
Stockholm'den önce Mona ile Malmö'de yaşamışlardı. Sonra sık sık ama düzensiz aralıklarla Üstad'a onu ziyarete gelmişti. Endişelenmeye başlamıştı. Aynı zamanda kızının güçlü bir karakteri olduğunu, kendisine benzemediğini düşünüyordu. Derinlerde bir yerde kendi yolunu bulmayı başaracağından hiç şüphesi yoktu. Yine de endişeleniyordu, elinde değildi.
Wallander öğle yemeği için Ruitsgard'da yol üzeri bir yerde durup domuz pirzolası yedi. Arkasındaki masada bazı çiftçiler yeni tip bir gübre serpme cihazının artılarını ve eksilerini yüksek sesle tartışıyorlardı. Wallander tamamen yemeğine odaklanmaya çalıştı. Bunu ona Ruitberg öğretmişti. Yemek yerken sadece tabağındakileri düşünmeliydi. Yemekten sonra uzun süre kapalı kalmış bir eve temiz havanın girmesi gibi kafasının açıldığını hissetti. Bakım evi Rünç yakınlarındaydı. Wallander Svedberg'in verdiği tarife uyarak hiç zorlanmadan adresi buldu. Otoparka çekip arabadan indi. Bakım evi eski ve yeni binaların bir karışımından oluşuyordu. Ana girişten içeri girdi. Bir yerlerden tiz bir kahkaha sesi duyuluyordu. Bir kadın çiçekleri suluyordu. Wallander ona doğru yürüyüp müdürle konuşmak istediğini söyledi.
''Benim'' dedi kadın gülümseyerek. ''Adım Margareta Johansson ve kim olduğunuzu zaten biliyorum. Sizi gazetelerde çok sık gördüm.''
Çiçekleri sulamaya devam etti. Wallander bu yoruma aldırış etmemeye çalıştı. ''Bazen polis olmak korkunç olmalı.'' diye devam etti.
''Buna katılabilirim.'' diye yanıtladı Wallander ama ''polisler olmasaydı bu ülkede yaşamak isteyeceğimi sanmıyorum.''
''Muhtemelen doğru.'' dedi ve sulama kabını yere bıraktı. ''Anladığım kadarıyla Matilda Lamberg için buradasınız.''
''Elbette ama onu görmek için değil. Onu ziyaret eden kadın için geldim, annesi olmayan.''
Margareta Johansson ona baktı, yüzünde hızlı bir endişe dalgası geçti.
''Bunun babanın öldürülmesiyle bir ilgisi var mı?''
''Pek olası değil ama kim olduğunu merak ediyorum.''
Margareta Johansson bir ofise açılan yarı açık bir kapıyı işaret etti.
''İçeri de oturabiliriz.''
Kadın kahve ikram etmek istedi. Wallander reddetti.
''Matilda'ya pek ziyaretçi gelmiyor.'' dedi. ''14 yıl önce buraya geldi ve zaten 6 yıldır buradaydı. Sadece annesi onu görmeye geliyordu. Nadiren de olsa başka bir akrabası.'' ''Matilda ziyaretçisi olup olmadığını fark edemez. Kör, işitmesi zayıf ve çevresinde olup bitenlere pek tepki vermiyor. Yine de uzun yıllar hatta belki de tüm yaşamları boyunca burada ikamet edenlerin ziyaretçilerinin olmasını isteriz. Belki de sadece gerçekten değerli oldukları hissi için. Daha geniş bağlamda yani.''
''Bu kadın ziyaretleri de ne zaman başladı?''
Margareta Johansson tekrar düşündü. 7 ya da 8 yıl önce.''
''Ne sıklıkla geliyor?''
''Ziyaretleri her zaman çok düzensizdi. Bazen iki ziyaret arasında 6 ay falan geçiyor.''
''Ve adını hiç vermedi mi?''
''Hiçbir zaman. Sadece Matilda'yı ziyaret ediyor.''
''Elizabeth Lamberg'i bu konuda bilgilendirdiğinizi varsayıyorum.''
''Evet.''
''Nasıl tepki verdi?''
''Şaşırdı. Ayrıca kadının kim olduğunu sordu ve gelir gelmez kendisini arayıp haber vermemizi istedi.'' ''Görememesinin nedeni kadının ziyaretlerinin her zaman çok kısa olmasıydı. Elizabeth Lamberg kadın gitmeden buraya gelmeyi asla başaramadı.''
''Kadın buraya nasıl geliyor?''
''Arabayla.''
''Kendisi mi kullanıyor?''
''Aslında bunu hiç düşünmedim. Belki de arabada kimsenin fark etmediği...''
''Ne tür bir araba olduğunu fark eden kimse olmadığını varsayıyorum. Ya da plakayı not aldınız mı?''
Margareta Johansson hayır anlamında başını salladı. ''Bana kadını tarif edebilir misiniz?''
40 ile 50 yaşları arasında, ince, özellikle uzun değil, sade ama zevkli giyimli, kısa sarı saçlı, makyajsız.''
Wallander bunu not etti. ''Onun hakkında fark ettiğiniz başka bir şey var mı?''
''Hayır.''
Wallander ayağa kalktı.
''Matilda'yla tanışmak istemiyor musunuz?'' diye sordu.
''Zamanım olduğunu sanmıyorum.'' dedi Wallander kaçamak bir tavırla. ''Ama büyük ihtimalle tekrar buraya geleceğim ve o kadın gelirse üstad polisine haber vermenizi istiyorum. En son ne zaman buradaydı?''
''Birkaç ay önce.''
Kadın dışarıya kadar eşlik etti. Bir hemşire yardımcısı tekerlekli bir sandalyeyi iterek yürüyordu. Wallander battaniyenin altında küçülmüş bir çocuk gördü.
''Baharda herkes kendini daha iyi hisseder.'' dedi Margareta Johansson. ''Tamamen kendi dünyalarına çekilmiş hastalarımızda bile bunu görebiliriz.''
Wallander vedalaşıp arabasına doğru yürüdü. Daha motoru yeni çalıştırmıştı ki Margareta Johansson'un ofisindeki telefon çaldı. Kadın Wallander'e bağırarak arayanın Svedberg olduğunu söyledi. Wallander içeri girip ahizeyi aldı.
''Sürücünün izini buldum.'' dedi Svedberg. ''Düşündüğümden daha kolay oldu. Adı Anton Eklund.''
''İyi.'' dedi Wallander.
''İyiden de iyi. Tahmin et bakalım bana ne dedi. Tüm seyahatlerinde yolcu listelerini tutma alışkanlığı varmış. Ve bu seyahatlerin birinde özel bir resim çektirmiş.''
''Simon Lambert mi çekmiş?''
''Nasıl bildin?''
''Bana söylediğini yaptım. Tahmin ettim.''
''Üstüne üstlük Trelleborg'da yaşıyor. Yeni emekli olmuş ama her zaman onu arayabileceğimizi söyledi.''
''Kesinlikle aramalıyız. En kısa sürede.''
Ama önce Wallander'in yapması gereken başka bir ziyaret vardı, ertelenemeyecek bir ziyaret. Rüyünge'den doğruca Elizabeth Lamberg'in evine gitmeyi planlıyordu. Hemen cevaplanmasını istediği bir soru vardı. Wallander arabayı park ederken Elizabeth Lamberg'i bahçede gördü. Çiçek tarhlarının üzerine eğilmişti. Yakın zamandaki kaybıyla ilgili kederi görünüşe göre ne derin ne de uzun süreliydi. Çitin üzerinden dinlerken kadının mırıldanmalarını duyduğunu sandı. Wallander kapıyı açarken kadın onu duyup doğruldu. Elinde küçük bir kürek tutmuş, güneş ışığında gözlerini kısmıştı. ''Bu kadar kısa sürede geri gelip sizi tekrar rahatsız ettiğim için üzgünüm.'' dedi Wallander. ''Ama acil bir sorun var.''
Küreği yanındaki sepete koydu. ''İçeri girelim mi?''
''Gerek yok.'' Kadın yakınlarda bulunan şezlongları işaret etti ve oraya oturdular. ''Matilda'nın bulunduğu bakım evinin müdürüyle konuştum.'' diye başladı Wallander. ''Oraya gittim.''
''Matilda'yı gördünüz mü?''
''Maalesef çok az zamanım vardı.'' Ona gerçeği söylemek istemiyordu. Ağır engellilerle yüzleşmesinin neredeyse imkansız olduğunu söyleyemedi. Onu ziyarete gelen meçhul kadın hakkında konuştuk. Elizabeth Lamberg siyah bir gözlük takmıştı, gözlerini göremiyordu.
Geçen sefer Matilda hakkında konuştuğumuzda bu kadından hiç bahsetmemiştiniz. Doğrusu buna şaşırdım, merak ettim. Her şeyden önce bana garip geliyor.
Önemli olduğunu düşünmedim.
Wallander ne kadar sert ya da açık olması konusunda tereddüt etti. Ne de olsa kocası birkaç gün önce vahşice öldürülmüştü. Öyleyse kadının kim olduğunu biliyorsunuz ve nedense onun hakkında konuşmak istemiyorsunuz.
Güneş gözlüğünü çıkarıp ona baktı.
Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Öğrenmeye çalıştım ama başaramadım.
Öğrenmek için ne yaptınız?
Yapabileceğim tek şey kadın ortaya çıktığı anda personelden beni aramasını istemekti. Aradılardı ama oraya hiçbir zaman tam zamanda yetişemedim.
Elbette görevlilerden onu içeri almamalarını isteyebilirdiniz. Ya da ismini vermeden Matilda'yı ziyaret etmesine izin verilmemesini söyleyebilirdiniz.
Elizabeth Lamberg'in kafası karışmış görünüyordu.
Oraya ilk gittiğinde adını vermiş. Müdür size bunu söylemedi mi?
Hayır.
Kendini Steve Stigberg olarak tanıtmış ve Lund'da yaşadığını söylemiş. Ama orada bu isimde birini bulamadım. Tüm telefon rehberlerine baktım. Cranforce'da ve Motala'da birer tane Steve Stigberg ismi buldum. Hatta ikisiyle de temasa geçtim. Kimse neden bahsettiğimi anlamadı.
Yanlış bir isim mi verdi? Margarete Johansson'un hiçbir şey söylememesinin nedeni bu olmalı.
Evet, düşünebildiğim tek neden bu olabilir.
Wallander bunun üzerine düşündü. Artık onun doğruyu söylediğine inanıyordu.
Tüm bunlar dikkate değer şeyler. Bunu bana neden başından beri söylemediğinizi hala anlamıyorum.
Söylemem gerektiğini şimdi anlıyorum.
Onun kim olduğunu, neden bu ziyaretleri yaptığını gerçekten merak etmiş olmalısınız.
Elbette, bu yüzden müdüre Matilda'yı ziyaret etmeye devam etmesine izin vermesini söyledim. Bir gün mutlaka onu yakalamayı umuyordum.
Oradayken ne yapıyormuş?
Kısa süre kalıyor, Matilda'ya bakıyor ama hiçbir şey söylemiyormuş. Biri onunla konuştuğunda duyabildiği halde.
Kocanıza onu hiç sordunuz mu?
Cevap verdiğinde sesi acı doluydu.
Bunu yapmam oldukça anlamsız olurdu. Matilda'yla ilgilenmiyordu, sanki hiç var olmamıştı.
Wallander şezlongdan kalktı. Yine de soruma bir cevap alabildim dedi.
Doğruca emniyete gitti. Harekete geçmeye can atıyordu. Zaten öğleden sonraydı. Svedberg odasındaydı.
Şimdi Trelleborg'a gidiyoruz dedi Wallander kapıdan. Sürücünün adresi var mı?
Anton Eklund kasabanın ortasında bir apartman dairesinde yaşıyor.
En iyisi arayıp evde olup olmadığını sorman.
Svedberg numarayı aradı. Eklund neredeyse hemen açtı.
İstediğimiz zaman gidebiliriz dedi Svedberg kısa konuşma bittiğinde.
Wallander'inkinden daha iyi olan Svedberg'in arabasını aldılar. Hızlı ve kendinden emin bir şekilde sürüyordu. Wallander o gün ikinci kez Strandwagen üzerinden batıya gitti. Svedberg'e bakım evine ve Elizabeth Lamberg'e yaptığı ziyaretleri anlattı.
''Bu kadının önemli olduğu hissinden kurtulamıyorum.'' dedi ve ''kesinlikle Simon Lamberg'le bir ilgisi var.''
Sessizce devam ettiler. Wallander biraz dikkati dağılmış halde manzaranın tadını çıkardı. Bir sürede uyukladı. Yanağının rengi solmuştu, artık acımıyordu. Dili de geçici dişe alışmaya başlamıştı. Svetberg'in Eklund'un Trelleborg'daki adresini bulması için sadece bir kez yol tarifi alması yetmişti. Kasaba merkezinde kırmızı tuğlalı bir apartman dairesiydi. Eklund zemin katta oturuyordu. Onları görmüş ve kapıyı açmış bekliyordu. Gür gri saçlı iri yarı bir adamdı. Wallander'in elini sıktığında o kadar çok sıktı ki neredeyse acıttı. Küçük dairesine davet etti, kahve hazırlanmıştı. Wallander hemen Eklund'un kendi başına yaşadığını varsaydı. Daire düzenliydi ama yine de yalnız yaşayan bekar bir adam izlenimi veriyordu. Oturur oturmaz bu düşüncesine aklı çıktı.
Son 3 yıldır yalnızım dedi, karım öldü, işte o zaman buraya taşındım. Emekliliğimizden sonra sadece 1 yıl birlikte yaşayabildik. Bir sabah yatakta ölü buldum onu.
İkisi de bir şey söylemedi. Söyleyecek bir şey yoktu. Eklund pasta tabağını uzattı. Wallander bir parça bunt pastası seçti. 1981'de Avusturya'ya giden bir seyahat otobüsünün şoförüydünüz diye başladı. Organizatör Mark Resor'du. Stockholm'daki Norra, Bantorget'ten kalkıp son varış noktanız olan Avusturya'ya gidiyordunuz.
Salzburg ve Viyana'ya gidiyorduk. 32 yolcu, bir rehber ve ben. Otobüs son model bir Scania'ydı.
Avrupa'ya otobüs yolculuklarının 1960'dan sonra modasının geçtiğini sanıyordum dedi Svedberg.
Öyleydi dedi Eklund ama tekrar canlandı. Mark Resor bir seyahat acentesi için aptalca bir isim gibi görünebilir. Ancak doğru yoldaydılar. Uçarak uzak bir tatil beldesine fırlatılmayı istemeyen birçok insan olduğu anlaşıldı. Seyahat etmeyi gerçekten deneyimlemek isteyen insanlar vardı. Bunun için de karada kalmalısınız.
Yolcu listelerini tuttuğunuzu duydum dedi Wallander.
Bu bir saplantı haline geldi dedi Eklund. Bazen onlara bakıyorum ama çoğunu hatırlamıyorum. Bazı isimler anılarımı canlandırıyor. Çoğu iyi ama bazılarını unutmayı tercih ediyorsun.
Ayağa kalkıp raftaki plastik bir dosyaya uzandı, Wallander'a uzattı. 32 ismin yer aldığı bir listeydi. Hemen Lambert adını seçti. İsimlerin geri kalanını yavaşça gözden geçirdi. Yolcuların yarısından fazlası İsveç'in orta bölgesinden geliyordu. Ayrıca Härnösand'dan bir çift, Luleå'dan bir kadın ve Güney İsveç'ten 7 kişi vardı. Halmstad, Eslöv ve Lund'dan Wallander listeyi Svedberg'e uzattı. Bu seyahate ait fotoğraflarınız olduğunu söylemiştiniz. Lambert mi çekmişti?
Mesleği nedeniyle resmi fotoğrafçımız olarak seçilmişti. Neredeyse tüm çekimleri o yaptı. Kopyalarını almak isteyenler isimlerini bir listeye yazdılar. Herkes sipariş ettiği şeyi aldı, verdiği sözleri tuttu.
Eklund bir gazeteyi kaldırdı. Altında fotoğrafların olduğu bir zarf vardı.
Lambert bana bunların hepsini ücretsiz verdi. Onları kendisi seçmişti. Ben seçmedim.
22. ayrımın sonu. Sayfa 273.